Ayrım 25.
Sayfa 262. Paris'teki olaylara ilişkin haber Londra'ya ulaşır ulaşmaz, Enternasyonel Genel Konseyi Marx'ın önerisiyle daha önce Auguste Serrail'i olduğu gibi Yelizaveta Tomanovskaya'yı da Dmitrieva takma adıyla temsilci olarak Fransa'nın başkentine gönderdi. Tomanovskaya Cenevre'ye giderek Marx'ın Bakunin'in örgütü hakkındaki mesajını Enternasyonel'in İsviçre şubelerine iletti. 29 Mart 1871'de Paris'e döndü. İşgalciler ve karşı devrimci Fransızlar tarafından kuşatılmış olan kente geldiği ilk günden başlayarak Dmitrieva, tehlikelere aldırmaksızın komünün düşmanlarına karşı mücadeleye koyuldu. Cesur Louis Michel, André Leo ve Anna Vasilievna Jacques'lar ile birlikte ilk önce emekçi kadınlarla bir araya geldiler. Parisli yurttaşlar, Paris ablukaya alınmış, bombardımana tutulmuştur. Nerede bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz ve eşlerimiz? Topların gürlemesini, tehlike çanlarının kutsal çağrı seslerini duyuyor musunuz? Haydi silah başına, ana yurt tehlikede. Fransa'ya bu saldırıyı yabancılar mı düzenledi? Birleşmiş Avrupalı tiranların lejyonları mı öldürüyor bizim kardeşlerimizi bu yüce kentle birlikte? Kanımız pahasına elde edilmiş ölümsüz zafer anılarımızı da yok etmeyi umarak? Hayır, bunlar düşmanlar, bunlar halkın ve özgürlüğün katilleri. Fransız hainler de bunlara dahil. Bu Fransa'yı kuşatan bir kardeş katliamı çılgınlığı, bu ölümcül bir savaş, bu adaletle kaba güç, emekle sömürü, halkla onun cellatları arasındaki ebedi uzlaşmazlığın finalidir. Bizim düşmanlarımız hep bizim alın terimizle yaşamış, bizim ekmeğimizi elimizden alarak palazlanmışlardır. Halk onların gözü önünde, hak olmadan yükümlülük, yükümlülük olmadan hak olamaz sloganıyla ayaklanmıştır. Biz emekten ve emeğin meyvelerinden yararlanmaktan yanayız. Sömürücülere, patronlara ihtiyaç yok. Gerekli olan emek ve herkes için refah, halkın öz yönetimidir. Gerekli olan komündür. Ya birlikte özgürce yaşayıp çalışacağız ya da savaşarak öleceğiz. Bakın işte, halk mahkemesi karşısına çıkma korkusu düşmanlarımızı çok büyük bir ihanete, iç savaşa sürükledi. Parisli kadınlar, halk ve adalet adına Versa'ya giden ve 17. Louis'i esir alan büyük devrimin kadınlarının torunları, biz Fransız halkının anneleri, eşleri ve kız kardeşleri, yoksulluk ve cahilliğin bizim çocuklarımızı düşman yapmasına, babanın evladına, kardeşin kardeşe karşı koymasına, onların ilk önce Paris'i Prusyalılara satan, şimdi de yok etmek isteyen zalimlerin kaprisi yüzünden gözlerimizin önünde birbirini öldürmesine izin mi vereceğiz? Yurttaşlar, kolları sıvadık. Ya kazanmak ya da ölmek zorundayız. Sevdiklerimi yitirmek zorundaysam sizin davanızdan bana ne diye düşünen bir kadın, artık kendisi için değerli olanları, kendisini destekleyen kocasını ya da tüm umudunu bağladığı çocuğunu kurtarmanın tek yolunun başlamış olan savaşa aktif katılımı olacağını anlasın. Eğer halk bir kez daha yenilgiye uğrarsa, annelere yazık olacaktır. Onların evlatları yenilginin bedelini ödeyeceklerdir ve bizim kardeşlerimiz ve eşlerimizin yazgısı belirlenmiştir ve gericiler istediklerini yapmaktadırlar. Ne biz merhamet bekliyoruz ne de düşmanlarımız. Yurttaşlar, karar verelim artık. Birleşelim ve böylece davamıza yardımcı olalım. Yurdu savunmaya ve kardeşlerimizin öcünü almaya hazır olalım. Paris'in kapılarına, barikatlara, varoşlara, neresi olursa yürüyelim. Gerektiğinde onlara yardıma hazır olalım. Eğer esirlere ateş eden ve önderlerimizi öldüren alçaklar silahsız kadınları yaylım ateşine tutarsa daha mı iyi olacak? Tüm Fransa'nın ve tüm dünyanın korku ve öfke çığlıkları bizim başladığımızı sonuca vardırır. Var olan tüfekler ve süngüler kardeşlerimiz tarafından paylaşılmışsa, düşmanı tepelemek için bizim payımıza kaldırım taşları düşecektir. Kadın Yurttaşlar Grubu. Paris'te kalan aristokratlar, komünü devirmek için birçok girişimde bulundular. Komünün ilanından sonra 22 Mart'ta başkentin lüks semtlerinden beyler, silahlarını ve patlayıcı maddeleri elbiselerinin altına gizleyerek, silahsız gösteri görünümü altında ulusal ordu karargahını kuşatmaya kalktılar. Ayaklanmanın öncüsü 3. Napolyon, İmparatorluğunun senatörü ve Enternasyonel'in sicilli düşmanı Baron Georges Charles Dante Hekeren'di. Emekçiler ordusu ateş açarak aristokratları kaçmaya zorladı. Dante gizlendi. Paris Komünü'nü savunmak için derhal on binlerce emekçi kadın ve yine çok sayıda entelektüel kadın ayaklandı. André Léo, Louise Michel, Liza Krasotsky, kadın kulüpleri ve kadın birlikleri, gözlem komiteleri, çocuklara, yaşlılara ve hastalara yardım dernekleri kurdular, şüpheli kişileri, serserileri, kavgacı tipleri takibe aldılar. Louise Michel, Liza'da bir hayranlık duygusu uyandırıyordu. Onun düzgün olmayan yüz hatlarında güzellikten öte bir şeyler vardı. Bu yüzden içten gelen bir ışıkla aydınlanıyor ve ender rastlanır bir ruhsal gücü yansıtıyordu. Bu tür insanların sırtı yere gelmezdi. Louise yukarı Haute-Marne bölgesine bağlı Doblemy köyünde doğdu. Efsanevi Jeanne d'Arc'ın doğduğu Vosges dağlarındaki köyün adı da aynıydı. Bu köylü kızları birbirlerinden hem çok farklıydı hem de benzer çok yönleri vardı. Louise Michel'in karakterinde bir ortaçağ Fransası kadın kahramanında olan azim, doğruluk, korkusuzluk ve zapt edilmez atılganlık vardı. Şiirlerinden birinde Louise şunları yazıyordu. Gelin kardeşler, gelin. Şimdi işkence dahi bir zevk. Dar ağacı muhteşem. İçimizde kim vermez ki canını yüz defa bu kutsal dava için? Gelin büyük yürekler, gelin yanıp tutuşan ruhlar, ölmeyi göze alabilecek herkes gelsin. Düş gücü geniş, coşkulu Louise, annesinin hizmetçi olarak çalıştığı eski bir konakta büyümüş, büyük Fransız devrimine ilişkin çok sayıda kitap okumuştu. Saint-Just rüyalarına girmiş, bu cesur Jacobin'in kendisini eyleme, insan hakları için mücadeleye çağırdığına ilişkin şiirler yazmıştı. O bu çağrıyı kısa sürede yerine getirmiş, devrime katılmıştı. Eylül'de Cumhuriyet ilan edildiğinde öğretmen olan Michel bunu bir eylem çağrısı olarak kabul etmişti. Cumhuriyet'in simgesi olan Kızıl Karanfiller hakkında şu şiiri yazmıştı. Halkın sabrı taşmıştı artık. Geceleri toplanıyor, konuşuyorlardı aralarında ve gözden kayboluyorlardı öfkeden titreyerek, kasaplık bir hayvan sürüsü gibi. Sonu geldi imparatorluğun, boşuna yaptı çılgınlığı militer, gaddar tiran. Her yerden Marsiye sesleri geliyordu ve kızıl alev kaplamıştı doğuyu. Kızıl karanfiller taşıyorduk her birimiz göğsümüzde. Daha gür açın yeniden. Biz düşersek eğer çocuklarımız kazanacak. Süsleyin yeniden genç kuşağın göğsünü. Bu en büyük mücadelede özgür olmalıyım diyordu kendisine evlilik teklifi yapıldığında. Tüm yaşamı boyunca ardını bırakmayan tek bir duygu vardı. Shakespeare'in kahramanı Coriolanus gibi annesini fedakarca seviyor, bu ihtiyarın yazgısı kendi yazgısından daha önce geliyordu. Hastanelerdeki kızıl hasta bakıcılar müfrezesindeki kadınların işi önemliydi. Anlayacaklar, Jeanette ve Catherine Stock burada çok verimli çalışmalar yapıyorlardı. Liza, Jeanette, Catherine ve anlayacaklar hemşire çantalarını alıp sık sık seyyar hastanelere ve askeri noktalara gidiyorlardı. Zenginlerin konaklarında alelacele oluşturulmuş servislerde nöbet tutuyor, diğer arkadaşlarıyla birlikte çağrı metinleri hazırlıyorlardı. Komünün hemşireleri hiçbir derneğe bağlı değillerdir. Onların tüm yaşamı devrime adanmıştır ve onların görevi Versaylıların zehirli kurşunlarıyla alınmış yaraları savaş alanında sarmaktan oluşmaktadır. Gerektiğinde ise tıpkı diğerleri gibi silaha sarılmaktır. Paris'in çalışmalara katılan kadınları arasında eğitimli olanların sayısı çok azdı ama onlara duyulan gereksinim günden güne artıyordu. Okullar, kulüpler açılıyordu. Halk bilgiye susamıştı. Liza Krasotsky savaşanlara tıbbi yardım yapmakla yetinmeyip şubelerin ve kadın kulüplerinin verdiği çok farklı görevleri de yerine getiriyordu. Evde hemen hemen hiç bulunamıyor, kocasını çok ender görüyordu. Nisan ayında 18. Bölge Teyakkuz Komitesi'nin üyesi oldu ve anlayacaklar ile birlikte sokaklarda çekirge gibi dolaşıp komüne karşı olumsuz ajitasyon yürüten ve kendilerine hemşire süsü verip hastanelere girerek oradaki yaralılara kasıtlı olarak zarar veren sokak fahişeleri ve rahibelere karşı saldırıya geçtiler. Liza birkaç hafta Komün Gazetesi'nde çalıştı ve redaksiyon çalışmaları yürüttü. Neşeli, heyecanlı ve coşkulu André Léo da gazeteye sık sık geliyordu. O da gazetede halka çağrı içeren kısa, kolay, anlaşılır yazılar yazıyordu. Krasotsky onun yazma yeteneğine ve bitmek bilmeyen enerjisine hayrandı. Köylüye toprak, işçiye çalışma araçları, herkese iş diye yazıyordu André Léo. Dinlenmeden çalışma, çalışmadan dinlenme olmamalıdır. Siz bugün dinlendiniz mi diye sordu Liza onun yazısını okuduktan sonra. Siz ne diyorsunuz? Şimdi buna zaman yok. Bizim için tek şey çalışmak, çalışmak, yine çalışmaktır. Dinlenme zaferden sonraki iş. Liza yazı işlerinde çalışıyor, teyakkuz komitesinde başvuruları, şikayetleri kabul ediyor, hastanede nöbet tutuyor, komünün kuşatma altında olduğu günlerde kadınların yükümlülüklerine ilişkin Kurtuluş ve Paris'i Savunan Kadın Yurttaşlar adlı kadın kulüplerinde konuşmalar yapıyor, buralarda internasyonel ideallerinin propagandasını yürütüyor, Dimitrieva, Michel ve Jacques'lar ile birlikte kadın çalışma birliklerini, silahlı kadın taburlarını örgütlüyor ve hasta bakıcı ekiplerini eğitiyordu. Paris Komünü'nün en dikkate değer özelliklerinden biri kadınların oynadığı önemli roldü. Devrim dalgası onları silahlı gruplarla birlikte sokaktan politikaya sürüklemiş, onlar kulüplerin başına geçmişler, toplantılarda konuşmalar yapmışlar, edebiyat ve hitabet konusundaki yetenekleriyle, tarih ve felsefe alanındaki derin bilgileriyle parlamışlardı. Devrim hareketinin kadın katılımcıları derhal demokrasi sloganlarından doğal çıkarımlar yapmışlardı. Politik eşitlik, kadınlar için politik haklar demektir. Bu ilke erkekler tarafından da kabul edilmelidir. İşçi ve zanaatçı çevreden yoksul kentlilerin eşleri olan kadınlar, hizmetçiler ait olduğu sınıftan hemen hemen kopmuş yoksul kadınlar, yalnızca imparatorluk sarayından, zengin burjuvaziden ve onların açlık savaşı üzerinden zenginleşen spekülatörlerden nefret etmekle kalmıyorlardı. Onların hareketi, feminizmin çizgisini de çoktan aşmıştı. Karşı devrimcilere karşı koymak gerektiğinde ayaklanan Paris'in kadınları derhal silahlanmaya ve düşmanlarla çarpışmaya hazır olduklarını bildirdiler. Gündüz bahçelerde, boş alanlarda ateş etmeyi, kılıç kullanmayı öğreniyorlardı. Genç bir komüncü kız arkadaşına asker rolü yükleyerek onun yaralarını sarmayı öğreniyordu. Ergen yaştaki delikanlılar sokaklarda yurtsever bir savaşçıyı oynuyor, genç kızlar hasta bakıcı olarak provalara katılıyorlardı. 8-14 yaşları arasındaki çocuklar bir kulüp kurmuşlardı ve boyu tırmanıp konuşma yapmak istediği tabureden birazcık uzun olan bir kız, yaşından ötürü komünün savunmasına katılamadığı için üzülüyordu. Ama zaferle dönecek komüncülere defne yaprağından çelenk örmeyi vaat ediyordu. Paris'in kenar mahallelerinde küçücük, havasız evlerinde yara sarmak için çaputlardan sargı bezleri hazırlıyorlar, savaşanlar için kıyafet dikiyorlar, gazeteler ve bültenler okuyorlar, mizahi devrim şarkılarını ninniye dönüştürerek çocuklarını uyutuyorlardı. Güçlüler dövüşür, tokatı hep işçiler yer. Kiraları ödersek eğer, gerçek kurbanları olacağız savaşın. Kira parası olmadığını bilerek yurttaşlar da varsın ev sahipleri ceplerini karıştırsın. Kira ödemeyecek çünkü kimse onlara. Şafak sökerken işçilerin, kalfaların, küçük zanaatkarların eşleri ekmek, sabun, şeker ve tuz kuyruğuna koşuyorlardı. Evde yalnız kalan çocukların umutsuz çığlıkları fırında ekmek bekleyen annelerine kadar ulaşıyordu. İlkbahar güneşi altında devrim Paris'inin kenar mahalle sokaklarından birinden bir görünüm. Tabelası yamuk yumuk bir fırın, yarı uykulu federaller. 18 Mart'tan bu yana henüz takılmamış bir vitrin camı, bir evin duvarına yaslanmış, küçük bir parça ekmek alma beklentisi içinde gri kaldırım taşlarında oturan kadınlar. Dün Varlin komünde Kulüsere hakkında doğru konuştu diyordu kadınlardan birisi. Aramızda daha çok hain var, onlara yüz verilmemeli. Ne dersen de, Napolyon zamanında çok daha iyi yaşıyorduk diyordu kuyruğun en arkalarından bir ses. Kapat çeneni, gevezeliğin sırası değil diyordu birkaç ses aynı anda. Git burjuvazinin ve Thiers'in lazımlıklarını temizle diyordu birkaç kadın sesi acı acı gülerek. Thiers'in gazetesi komünün savunucuları olan sizlerin ihtiyar maymunlar ve çirkin cadılar olduğunuzu yazıyorlar diyordu yırtık bir battaniyeye sarılmış bir ihtiyar. Sen de Versaylı iftiracıları değil, bizim baba Duşen'i okusaydın, tüysüz maymun diyordu gürültülü kadın sesleri. Onlara bizim kızları göstermek gerekirse eğer, yurttaş Krist kızıl bir alev gibi, Rus Dimitrieva ondan da üstün. Bu alçakları bizim bölgenin kadın kulübüne çağırsak gözleri yuvalarından fırlar. Soğuk sıcak demeden sen de çamaşır yıkamak, tüten ocakta yemek pişirmek, kasvetli mum ya da yağlı kandil ışığında dantel örmek, döşemeleri yıkamak, şafak sökerken çöpleri atmak gibi ağır işler, yoksulluk içindeki yaşamın kaygıları her ne kadar kadınların gençliğini, güzelliğini alıp götürse de komünarlar arasında hala çok sayıda güzel vardı. Mücadele kızışıyordu. Komünciler coşkulu, inatçı, kahramanca. Versaylılarsa rüşvet ve ihanetin hakim olduğu alçakça bir mücadele veriyorlardı. Cephenin bir tarafında yarı aç, üstü başı paramparça, silah, tıbbi malzemeler ve ekmek dahil her şeyin yokluğuna katlanan, diğer tarafında ise karnı tok, her bakımdan iyi donatılmış, gözü dönmüş Alman askerleri ve Fransız gericiler vardı. Ama komünciler yaşamlarını ortaya koymuşlardı. Cesaret ve irade gücü bakımından onları kimseyle kıyaslamak mümkün değildi. Gözünü budaktan sakınmamak işte böyle bir şeydi. Birkaç aydır Ulusal Ordu Taburuna Stock komuta ediyordu. Paris kuşatıldıktan bu yana lokomotifinden ayrıydı. Ayrılmak zor olsa da şu an lokomotif daha az gerekliydi çünkü. Başkent iç ve dış düşmanlar tarafından kuşatılmıştı. 18 Mart'tan bu yana Jean, Montmartre'da cesurca dövüşmüş ve o andan itibaren Ulusal Ordu Merkez Komitesi üyelerinden birisi olmuştu. Jean, kadınların görevlerine ilişkin gürültülü aile tartışmasından sonra evden çıktı, kendisini oldukça genç gösteren askeri forması içinde ıslıkla bir marş çalarak bulvarlar yönüne döndü ve Bölge Teyakkuz Komitesi'nin yolunu tuttu. Aniden karşısına Tolen çıktı. Anlaşılan Tolen, Marx'la da tanıştıkları Londra'daki uluslararası bir fuara gittikleri günden bu yana, yani 7 yıldır tanıdığı dostunun yoluna çıkmak için beklemişti. Demiryolu işçisi ve oymacı, Uluslararası İşçiler Birliği'nin aktif kurucuları ve Enternasyonel'in Fransa kanadının üyeleri arasındaydılar. "Merhaba kardeş," dedi Tolen yüksek sesle. "Yaşasın komün," diye yanıt verdi Stock, Tolen'in yanında ezilip büzülerek duran genç kadına bir göz atarak. "Tanışın, bu Nino, melek gibi bir kadın. Onun burjuvaziden ve Thiers'den ölümüne nefret ettiğinden ve hemen bir yeryüzü cumhuriyeti istediğinden emin olabilirsin," dedi oymacı yapmacık bir şakayla arkadaşını Stock'a tanıtırken. "Eğer dövüşmek gerekirse bu toplumsal cumhuriyet için olmalı. Nereye gidiyorsunuz?" "Bana," dedi Nino dikkat çekici bir biçimde şapkasının tülünü arkaya atarak. "Kahve ve bir sürahi likör var. Rothschild bile daha iyisini içmemiştir." "Likör içecek zamanımız yok. İşim başımdan aşkın. Nerelerde kaldın sen Tolen? 7 yıl önce sen diğerlerinden farklı, ateşli bir gençtin." "Rica ediyorum Jean, yarım saatliğine gidelim şu kıza. Bir dost olarak yardım et. Ben biraz yolumu şaşırdım. Açıkça konuşmalıyız," diye rica etti Tolen. Stock suratını ekşitti. Bir an sustu ve sonunda kabul etti. "Onun aklından geçenleri yoklamak gerek. Neden bizden kaçıyor, neyle geçiniyor, ne yapmak istiyor?" diye geçirdi içinden ve ona döndü. "Şeytanın tekisin sen Tolen. Kimse artık senin kiminle düşüp kalktığını, kimin hesabına çalıştığını bilmiyor." "Komün hesabına," diye yanıt verdi oymacı o bilinen anlaşılmaz ironisiyle. "Yalan mı konuşuyor, aklını mı kaçırdı yoksa?" diye düşündü Jean ve birden Nino'nun kendisine sokularak elini tuttuğunu hissetti. Stock kızı kabaca itti ve kendini tutamayıp küfretti. "Bunu nerede ve neden buldun Tolen?" dedi şaşkınlıkla. Yurttaş, "Zayıf cinsin bir temsilcisine nasıl böyle davranırsın?" diye yapmacık bir öfke sergiledi Nino. "Biz kadınlar sizin yaşamınızı güzelleştirmek için yaratılmadık mı? Hoş bir genç ama kaba." Kısa bir duraksamadan sonra oymacı heyecanlı heyecanlı konuşmaya başladı. "Şu kirlenmiş sisli şehre, şu silahlanmış, eskimiş kıyafetleri üzerine silah kuşanmış, yoksulların kamplarına bak. Bu bir zamanlar lüksün ve ihtişamın egemen olduğu, çağdaş Babil olarak ün yapmış muhteşem, kusursuz Paris'imiz. Fransa'nın başkenti antik Lütetya'nın ardılı, seni tanıyamıyorum ben." "Doğru değil bu," diye sertçe çıkıştı Stock. "Paris hiçbir zaman bu kadar güzel olmadı ve sokaklarında böyle bir düzen ve güvenlik egemen olmadı. Bence kentimiz ancak şimdi gerçek anlamda güzelleşti.